Ayrım 33.
Önerge kabul edilince Mustafa Kemal Paşa bir saat süre istedi. Oturum açılınca hazırladığı taslağı grubun onayına sundu. Meclis açılınca önerge Anayasa Komisyonu'na havale edildi. Komisyon raporu genel kurula gelince ivedilikle ele alındı. Komisyon Başkanı Yunus Nadi Bey yaptığı açıklamada şu noktalar üzerinde durdu. Sunduğumuz teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası sahip olduğu adın belirlenmesidir. Çünkü uluslararası alanda belli olan adlardan birinin alınması gereklidir. Egemenliği kayıtsız ve şartsız ulusa veren, ulusu kendi kendine yönettiren hükümet şeklinin adı Cumhuriyet'tir. Bundan ötürü gerçek adımızı almak üzere bunu anayasamızın birinci maddesine, anlamı zaten bu maddenin içinde bulunan bir madde ile ekliyoruz. Yasa aynen şöyleydi. Anayasanın bazı maddelerinin açıklığa kavuşturulması için yapılan değişikliğe ait kanun. Madde 1. Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. İdare usulü halkın kaderini kendi eliyle yönetmesi temeline dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Madde 2. Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir. Resmi dili Türkçedir. Madde 4. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Meclis, hükümetin bölündüğü idare şubelerini bakanlar aracılığı ile yönetir. Madde 10. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni Cumhurbaşkanı'nın seçimine kadar sürer. Yeniden seçilmek caizdir. Madde 11. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu niteliği ile gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde 12. Başbakan Cumhurbaşkanınca ve meclis üyeleri arasından seçilir. Öteki bakanlar başbakanca yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra tümü Cumhurbaşkanınca meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama işi meclisin toplanmasına ertelenir. Kanunun kabulünden sonra Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Gizli oylamaya 158 milletvekili katıldı ve oy birliğiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi. Gazi'nin teşekkür konuşmasından sonra Afyon Milletvekili Kamil Efendi kürsüde bir dua okudu. Yeni hükümet ise İsmet Paşa'nın başkanlığında kuruldu. Hükümet şu kişilerden oluşuyordu. Başbakan ve Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, Malatya. Diyanet İşleri Şer'iye Mustafa Fevzi Efendi Manisa. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa İstanbul. İçişleri Bakanı Ferit Bey Kütahya. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey Gümüşhane. Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa Balıkesir. Ekonomi Bakanı Hasan Bey Trabzon. Adalet Bakanı Seyit Bey İzmir. Eğitim Bakanı İsmail Sefa Bey Adana. Bayındırlık Bakanı Muhtar Bey Trabzon. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Refik Bey İstanbul. Mübadele, İmar ve İskan Bakanı Necati Bey İzmir. 3. Halk Fırkası'nın kuruluşu 1. dönem 1923-1931. Sonraki adıyla Cumhuriyet Halk Partisi CHP, başlangıçtaki adıyla Halk Fırkası Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Halk Fırkası'nın kökeni müdafaa-i hukuka dayanır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 1. grup onun ilk çekirdeğini oluşturmuştur. 1923 genel seçiminde Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlanan ve 9 umdeyi içeren beyanname Halk Fırkası'nın ilk adımıdır. 9 umde beyannamesi 8 Nisan 1923'te yayınlanmıştır. 1. umdede hakimiyet bila kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil tedbir etmesi esasına müstenittir. Milletin hakiki ve yegane mümessili Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde hiçbir fert, hiçbir kuvvet ve hiçbir makam milletin kaderine hakim olamaz ilkesi yer almaktadır. Bu ilke demokratik yaşamın vazgeçilmez bir koşuludur. Gene 1. umde içerisinde şöyle bir hüküm de yer almaktadır. Vilayetin mahalli, yerel umurda manevi şahsiyetini ve muhtariyetlerini kullanabilmelerine kefil olan Şuralar Kanunu süratle infaz ve tatbik olunacaktır. Bilindiği gibi 1921 Anayasası'nda bu konuda sarih hükümler vardır. Programda yer alan bu hüküm yeteri kadar açık olmadığı gibi uygulama olanağı da bulamamıştır. Diğer umdeler ise ekonomik, sosyal konulara yönelik program maddeleri halindedir. Aynı yıl içerisinde 9 Eylül 1923 kabul edilen Halk Fırkası Nizamnamesi de Umumi Esaslar bölümünde şu noktalar dikkati çekmektedir. Halk Fırkası'nın gayesi milli hakimiyetin halk tarafından ve halk için icrasına rehberlik etmek. Türkiye'de bütün kuvvetlerin fevkiinde kanunun velayetini hakim kılmaya çalışmaktır. Halk fırkası nazarında halk kavramı herhangi bir sınıfa münhasır değildir. Hiçbir imtiyaz iddiasında bulunmayan ve umumiyetle kanun nazarında mutlak bir eşitliği kabul eden bütün fertler halktandır. Halkçılar, hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazlarını kabul etmeyen ve kanunları vaz etmedeki mutlak hürriyet ve istiklali tanıyan fertlerdir. Halk tanımı yeni kurulan fırkanın sınıf gerçeğini göz ardı ettiğini ve bunlar arasında ezilenlerden yana olmak gibi bir sorun olmadığını ortaya koymaktadır. CHP'nin bu yaklaşımı 1960'lı yılların ortalarına kadar sürmüştür. Sınıflar arasındaki dengenin hakkaniyet temeline oturtulması hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Sık sık gündeme getirilen, bir zamanlar sokaklara asılan pankartlarda yer alan sınıfsız, imtiyazsız bir toplum olma özlemine de erişilememiştir. Fırka kendisine bir rehberlik görevi de atfetmektedir. Özellikle milli hakimiyetin icrasına rehberlik etme görevi halka olan güvensizliği göstermektedir. Demokrasinin yaşama geçirilmesi arasından halkına güvenmeyen bir partinin demokrat olması söz konusu olamaz. Halk Fırkası kuruluşunu iktidarda tamamlayan bir partidir. O nedenle de 1950'ye kadar gerçek anlamda topluma kök salmış bir parti olma özelliği de pek yoktur. Partinin oluşumunda 1923-1927 dönemi bir dizi antidemokratik baskıcı uygulamalara da tanık olunmuştur. İleride ayrıntılı bir şekilde değineceğimiz bu uygulamaların başlıcaları şunlardır. Ekonomik ve sosyal koşulların ağırlaşması ülkedeki muhalefet rüzgarını da güçlendirmekteydi. Özellikle İstanbul'da yayınlanan İleri, Tanin, Tevhid-i Efkar, Vatan ve Tok Söz gibi gazetelerde bu muhalefetin odaklandığını görmekteyiz. Bu muhalefeti sindirme amacıyla İstiklal Mahkemesi İstanbul'a gönderilmiştir. Şeyh Said ayaklanmasıyla kabul edilen takrir-i sükun, ülkede düşünce özgürlüğü ve diğer temel özgürlükler ile haklar üzerine bir karabasan gibi çökmüştür. Muhalefete yönelik son susturma hareketi, Gazi'ye yönelik bir suikast girişimi nedeniyle yapılmıştır. İzmir'de ve sonra da Ankara'da görev yapan İstiklal Mahkemesi, suikastçilerin yanı sıra eski iddiatçıları da idama mahkum etmiştir. Sonuçta halk fırkasına muhalif olanlar tam anlamıyla susturulmuşlardır. İkinci meclis dönemi Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştirildiği bir zaman dilimidir. Hukuk, giyim kuşam, takvim, saat, şapka ve bunun gibi değişiklikler bu yıllara rastlar. Aynı dönem içerisinde Cumhuriyet'in ilanı ile laik toplumun temellerini atan bir dizi karar da alınmış, uygulanmıştır. Bu büyük değişikliklerin toplum tarafından kolaylıkla hazmedilemeyeceği bilinmektedir. Demokratik işleyişin aynı günlerde gerçekleştirilememesinin nedeni olarak toplumun tutucu yapısı ileri sürülmüştür. Fakat bu arada ne ekonomide ne de toplumsal yaşamda halka yönelik kararlar alınabilmiştir. Sadece İzmir İktisat Kongresi'nin liberal doğrultudaki istekleri yerine getirilmiştir. Devlet ekonomiye müdahale etmekten kaçınmış, yalnız demir yolu politikasında etkinleşmiştir. Diğer yandan İzmir Konferansı'ndaki işçi grubunun istekleri konusunda en küçük olumlu bir girişimde bulunulmamıştır. Sendikalar faaliyetten men edilmiştir. İşçinin grev, toplu sözleşme hakları tanınmamış, iş yaşamı için bir düzenleme bile yapılmamıştır. Tarımda aşar vergisi kaldırılmış, o günden bu yana büyük toprak vergilendirilmesini sağlayacak kalıcı, sürekli bir yasa çıkarılamamıştır. Böylece Halk Fırkası, CHF'nin sınıflar arası denge politikası uygulanamamış, işçiler, küçük üreticiler ezilmişlerdir. Kısacası 1923-1927 döneminde Halk Fırkası ezilen, sömürülen, yoksul halk yanlarından yana bir tavır alamamıştır. Halk Fırkası'nın 1927'de kabul edilen nizamnamesinin giriş bölümü partinin politik ilkelerini daha bir açıklıkla ortaya koymuştur. Bu bölümü aynen aşağıda yansıtıyoruz. Madde 1. Cumhuriyet Halk Fırkası, Cemiyetler Kanunu'na tevkifan uygun olarak teşekkül etmiş, cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi bir cemiyettir ve merkezi Ankara'dadır. Madde 2. Fırka, Türk milletini mevkii itibar ve refaha mütemadiyen yükseltmekte olan ve her türlü istibdat ve tegallüp idaresi imkanını kapayan yegane şekli devletin, hakimiyet-i milliyenin aksa-i tekamülü olan cumhuriyet olduğunu ve cumhuriyetin halen ve atiyen her türlü tehlike ve taarruzlardan masum bulundurulmasının en âli bir vazife-i milliye ve vataniye bulunduğunu en esaslı bir kanaat ve gaye-i siyasiye olarak kabul ve ilan eder. Madde 3. İtikadat ve vicdaniyatı siyasetten ve siyasetin mütenevvi ihtilafatından kurtararak milletin siyasi, içtimai, bil cümle kanunları, teşkilat ve ihtiyaçlarını müspet ve tecrübevi ilim ve fenlerin muasır medeniyete bahş ve temin ettiğini esas ve şekle uygun olarak tahakkuk ettirmeyi, yani devlet ve millet işlerinde din ile dünyayı tamamen birbirinden ayırmayı en mühim esaslardan addeyler. Madde 4. Fırka, milli hakimiyet ve idarenin taalluk ettiği bütün faaliyetlerde halk tarafından halk için kaidesini hakim kılmayı gaye edinmiştir. Kanun nazarında mutlak eşitliği kabul eden ve hiçbir ailenin ve hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazlarını tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul eder. Madde 5. Fırka, vatandaşlar arasında en güçlü bağın dil birliği, his birliği, fikir birliği olduğuna kani olarak Türk dilini ve Türk kültürünü bir hakkın yayma ve geliştirmeyi ve bütün faaliyet alanlarında bu esası mevkii itibar ve meriyette bulundurmayı ve vaz edilecek kanunların velayeti ammesini ve her ferde aynen tatbikini temel ilki olarak takdir eder. Madde 6. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisi, fırkanın banisi olan Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'dir. Madde 7. İş bu umumi esaslar hiçbir şekilde değiştirilemez. Görüldüğü gibi Türk dil ve kültürünü geliştirmeyi hedef alan fırka, gene sınıfın, cemaatin ve bireyin ayrıcalıklarını kabul etmeyeceğini ilan etmektedir. Buna karşın Fırka Nizamnamesi'nin 45-50. Maddelerinde yer alan muhtemetlik kurumu, il, ilçe ve bucaklarda bazı imtiyazlara sahip kişileri yaratmıştır. Muhtemetler parti müfettişleri tarafından atanmaktaydı. Yöredeki fırkanın en yetkili kişisi olarak üst makamlarla haberleşmeyi de yönetmekteydiler. Böylece muhtemetler bulundukları bölgede partinin siyasi komiseri gibi davranma hakkına sahiptiler. 1927 Ekim'inde CHF Kongresi'nde ittifakla kabul edilen Gazi Mustafa Kemal'in genel başkan sıfatıyla sunduğu program beyannamesi, CHF'nin düşünsel ve ilkesel temeldeki niteliklerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Beyannamenin girişinde aynen şu ilkeler yer almaktadır. Cumhuriyet Halk Fırkası, cumhuriyetçi, laik, halkçı ve milliyetçidir. Ve milletin iktisadi çıkarlarını sağlamayı birinci derecede haize ehemmiyet addeder. İş bu esaslar fırkamız için bütün siyasetinde ve bütün kanunların vaz ve tatbikinde hakimdir. Böylece sonraları altı ok diye bilinen ilkelerin ilk dördü ortaya konulmuştur. Aynı beyannamede fırkanın amaçları arasında tek dereceli seçim yöntemini gerçekleştirme de yer almıştır. Ne var ki bu konuda ne kadar zamanda bu neticenin elde edileceğini tayin etmeye imkan yoktur sözleri de beyannamede yer almaktadır. Marifin milli, laik ve tek mektep tevhid-i tedrisat esasına dayanması ilkemizdir denmektedir. Ekonomide ise şu ilginç yaklaşıma yer verilmektedir. İktisadi gelişme için var olunacak kanunların ve devletçe alınacak tedbirlerin münhasıran halkın genel çıkarları düşüncesine dayanması başlıca gayemizdir. Ne kadar önemli olursa olsun hususi bir menfaatin, çıkarın temini veya vikayesi sürdürülmesi için devletçe tedbir alınmasına ve özellikle kişilerin özel çıkarları için devlet hazinesinden dolaylı ya da dolaysız bir faide beklemek gayri mümkün ve gayri caiz olduğunun kanaat haline gelmesine bilhassa ehemmiyet veriyoruz. Şimdi bu hükmü biraz açmaya çalışalım. Görüldüğü gibi ekonomide amaç toplumsal çıkarların sağlanmasıdır. Devletin hiçbir zaman özel çıkarlara hizmet etmeyeceği açık bir şekilde konulmuştur. Fırka programında bu hükmün hem de Gazi'nin önerisine uygun olarak yer almasına karşın uygulama hiç de böyle olmamıştır. Özel kesim daima öncelikle ele alınmış ve kayrılmıştır. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde affairist yani iş takipçisi diye bilinen bir grup bile oluşmuştur. O noktaya gelinmişti ki milletvekilleri açıkça çeşitli şirketlerin işlerini takip eder hale gelmişlerdi. Halk üzerindeki ekonomik ve siyasi baskı artmıştı. Sanayi teşvik yasasının çıkmasına karşın olumlu bir gelişmeden söz etmek mümkün değildi. Parti ve ona bağlı sivil asker bürokrasi halkın üzerinde bir karabasan gibi çökmüştü. Bunların partinin çok yakını bir yazar, Falih Rıfkı Atay, Roman adlı kitabında çok güzel anlatmaktadır. Sonuçta halk fırkasının parlak maddesine karşın demokratik bir yaşama geçilememiştir. Yelpazenin her yerindeki düşünce sürekli baskı altında tutulmuş, halk her anlamda ezilmiştir. 4. Basına yönelik baskılar, gazeteciler davası. Zaferin kazanılmasından sonra özellikle Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet'in ilanını izleyen günlerde İstanbul basınının yükselen muhalefeti Ankara'yı rahatsız ediyordu. 1923 yılı 1 Kasım'ında İstanbul'da bulunan eski başbakan Rauf Bey'in bir demeci Vatan ve Tevhid-i Efkar'da yayınlandı. Rauf Bey bu demecinde Cumhuriyet aceleye getirilmiştir anlamında bir çıkış yapmaktaydı. Bu çıkış büyük yankı uyandırdı. 22 Kasım'da toplanan Halk Fırkası grubunda Rauf Bey olayı tartışıldı. Bazı milletvekilleri Rauf Bey'e çok ağır sözcüklerle saldırdılar. Buna rağmen toplantı sonunda yayınlanan bildiride partinin birlik, beraberlik içinde olduğu açıklandı. Ne var ki ikinci mecliste de muhalefet baş vermişti. Muhalefetin çekirdeğini de Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay oluşturuyordu. Bunların içinde ordu kumandanı paşalar bulunmaktaydı. Mustafa Kemal Paşa ve çevresi bundan rahatsızdılar. Nitekim 19 Aralık 1923'te çıkarılan 385 sayılı yasayla ordu mensuplarının siyasi görevleriyle askeri görevlerini birlikte sürdüremeyeceği ilkesi getirildi. Milletvekili ve siyasete atılan paşaların ordudan ayrılmasıyla orduda Mustafa Kemal'le baş kaldıracak mevkide hiçbir kumandan kalmamıştı. Refet, Halit, Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Cafer Tayyar Paşaların ordu ile ilişkileri kesilmişti. Nurettin Sakallı Paşa da pasif bir görevdeydi. Daha sonra 3 Mart 1924'te çıkarılan 429 sayılı yasa ile de Genelkurmay Başkanlığı kabine dışına çıkarıldı. Böylece ordunun siyasetle ilişkisi tamamen kesildi. 1923 Aralık ayının bir başka önemli olayı halifelik tartışmasıydı. Bu arada İttihat ve Terakki'deki kolektif liderlikten Mustafa Kemal Paşa'nın tek önder olarak ortaya çıkmasına geliş birçok kişiyi işkillendiriyordu. Bazıları saltanat meşrutadan cumhuriyeti mutlakaya geçiş sözünü bu anlamda ortaya atmışlardı. Rauf Bey olayı Ankara'yı rahatsız etmişti. İstanbul basını sindirme amacıyla bir şeylerin yapılması gereği yüksek sesle ileri sürülüyordu. 2 hafta sonra Ağa Han, İsmaili mezhebi lideri ve İslam Cemiyeti reisi Emir Ali'nin İsmet Paşa'ya halifelikle ilgili yazdıkları mektubun bazı İstanbul gazetelerinde yayınlanması bardağı taşıran son damla oldu. 8 Aralık 1923'te İstanbul'a bir İstiklal Mahkemesi'nin gönderilmesi meclisin gizli toplantısında kararlaştırıldı. Yapılan seçim sonrasında şu milletvekilleri mahkeme üyeliklerine seçilmişlerdi. İhsan Bey, Cebeli Bereket, Başkan, Vasıf Bey Saruhan, Refik Konya, Asaf Bey Hakkari, Cevdet Bey Kütahya. Göreve başlayan İstiklal Mahkemesi İstanbul halkına şu bildiriyi yayınladı. 11 Aralık 1923. Son zamanlarda bazı tahrikatın yine eskisi gibi ilkay-ı fesada başladığı anlaşıldığından Cumhuriyetimizi her ne pahasına olursa olsun muhakkak muvaffak etmeye azim eden Büyük Millet Meclisi mevcut kanunu mahsusa istinaden ve bu gibi teşebbüsatı imha etmek maksadıyla mahkememizi teşkil ve ilzam etti. Bu tarzdaki tahrikatın milletimiz için mucib olduğu elem ve felaketleri daima hatırlayacak olan mahkememiz, yüz binlerce Türk'ün kanı pahasına elde edilen Cumhuriyetimizin mevcudiyet ve esasatı hilafına hareket ve teşebbüsata cüret edenleri mevcut ve merzuz olan kanunu tatbik ederek şiddetle tecziye ve bu suretle muhterem İstanbul halkına çok muhtaç olduğu sükun ve refahı temin edecektir. Kararlarımızda yalnız selameti, vatan endişesi mefkuremizin la yetezelel aşkı ve vicdanlarımız hakim olacaktır. Mahkemenin göreve başlamasından sonra tutuklamalar başladı. Bunların başında gazeteciler gelmekteydi. Bu gazeteciler şunlardı: Ahmet Cevdet, İktam başyazarı; Velid Ebu Ziya, Tevhid-i Efkar başyazarı; Hüseyin Cahit, Tanin sahibi ve başyazarı; Ömer İzzettin, İktam sorumlu yazı işleri müdürü; Hayri Muhittin, Tevhid-i Efkar yazı işleri müdürü; Lütfi Fikri Bey, baro başkanı; Ekrem Bey, hilafet yaverlerinden; Baha Bey, Tanin yazı işleri müdürü; Rizeli Ali Osman Ağa, Salapuryacılar Cemiyeti reisi; Binbaşı Dayı Mesut Bey; İlyas Sami Bey, Kalkavanoğlu; Komünist Mehmet ve Şükrü Efendi; Vaiz İbrahim Efendi. İstiklal Mahkemesi 5 davaya bakmıştır. Bunlardan ikisi demokratik yaşamımız açısından önemlidir. Bunları özetle aşağıda yansıtıyoruz. 1. Gazeteciler davası. Ağa'nın mektubunu yayınlamaları nedeniyle hıyaneti vataniye suçlamasıyla tutuklanan gazetecilerin yargılanması olağanüstü bir ilgi uyandırdı. Halit Ziya Bey'in başında bulunduğu Matbuat Cemiyeti 3 maddelik bir bildiriyi hazırlayarak mahkemeye verdi. Söz konusu 3 nokta şuydu: Matbuat Cemiyeti, hürriyet-i münakaşanın mahfuz kalacağına dair gerek hükümet ve gerek İstiklal Mahkemesi heyeti tarafından verilen teminatı memnuniyet ve şükran ile telakki ve içtihat farklarından ve hüsnü niyete müstenit tenkidattan dolayı gazetecilerin muhatap tutulmayacağına ishar-ı itimat eder. Matbuat Cemiyeti, İstiklal Mahkemesi'nin adaletle iş göreceğinden, ahvalin tavazzuhuna hizmet edeceğinden emindir. Matbuat Cemiyeti, şüphe üzerine tevkif ve lüzumu muhakemelerine karar verirken, üç gazeteci arkadaştan menafi-i vatana mugayir ve suiniyete makrum bir hakaret sadr olamayacağına samimiyetle inanır. Basın mensuplarının arkadaşlarıyla dayanışma amacıyla verdikleri bu bildiri bile Ankara'daki hükümet çevrelerini rahatsız etmişti. Savcı 15 Aralık 1923'te iddianamesini okumuş, sanıklar ve avukatları mektubun gazetecilik gereği olarak yayınlandığı üzerinde durarak savunmalarını yapmışlardır. 2 Ocak 1924'te kararını açıklayan mahkeme mektubun yayınlanmasını suç olarak nitelemiş, fakat sanıkların bunu yayınlarken açık bir suç kasıtları olmadığı için beraatlerine karar vermiştir. Bu karar kamuoyunda sevinçle karşılanmış, istiklal mahkemelerinin adaleti konusundaki kuşkuları bir ölçüde gidermiştir. Bu davayla hükümetin ne yapmak istediği ise tartışmalıdır. Acaba İstanbul basınına bir gözdağı mı verilmek isteniyordu? Gerçek amaç bu ise istenilen sonuç bir anlamda sağlanmıştır. Fakat basın sindirilmek, yıldırılmak için bu dava açılmışsa gayeye ulaşılamamıştır. Bu arada Başvekil İsmet Paşa'nın meclisin bu konuya ilişkin gizli oturumunda İstanbul'da sıkı yönetim ilanını isteyecek kadar sertlik yanlısı olduğu bilindiğine göre beraat kararının bu çevrelerce hoş karşılanmadığını kestirebiliriz. İstanbul basını bu dönemde Ankara'yı her anlamda rahatsız etmiştir. Yunus Nadi'nin hükümeti ve iktidarı savunma amacıyla İstanbul'da Cumhuriyet gazetesini çıkarmasının bir nedeni de bu görev kendisine gazi tarafından verilmiştir, budur. Böylece İstanbul basını başıboş bırakılmamıştır.